Ayrım 5. Sayfa 73. Süreyya o gün amcasının da gelmemiş olmasını fırsat bilmiş, çiçekçinin kapısından kapalı levhasını hiç indirmemişti. Gelen giden de olmamıştı hoş. Olacaklarla ilgili bir tahmini, bir beklentisi yoktu. Fakat esas ilginç olanı fazla bir merakının da kalmamış olmasıydı. Bildiği tek şey varsa o da sonun yakın olduğuydu. Dingin bir halde akşam etti böylelikle Süreyya. Ama akşam İstanbul'dan Kader Mahallesi'ne doğru kurum gibi çökerken iç yırtan bir cayırtı duyuldu yukarıdan. Süreyya ayaklanmak ve saklanmak arasında sıkışıp kaldı. Korkmuş, ummadığı şekilde telaşlanmıştı. Doğruca gitti dükkanın ışıklarını söndürdü. O sırada demir bahçe kapısının mandalının koparılırcasına açıldığını ve sırtına gölgeler yüklenmiş bir silüetin yağmur altında sokağa fırladığını gördü. Nursel'di ve yalın ayaktı. Peşinden gidip gitmemek konusunda bir an tereddüt yaşadıysa da eski deri ceketini sırtına alıp kapıyı açtı. Nursel çıplak ayaklarıyla bağıra bağıra ıslanmış sokakları arşınlıyor, çamura bulanmış yüzünü tırnaklıyor, kendini kanatıyordu. Haykırışları arasından sorusu seçilemiyordu ya, başıboş sokakların verecek bir cevabı da yoktu zaten. Bulanık sulara düştü Nursel. Yaralandı, kalktı, koştu. Dört yana saldı yakarışlarını, duyuramadı. Deliliğin ipuçlarını topladı şüpheli yüzlerden. Bilmecesini tamamlayamadı. O, yağmurun altında ceketini başına siper etmiş olan Süreyya'dan başka gören, duyan bile olmadı. Yalvarışları inlemelere, sayıklamaları dualara, gözyaşları yağmura karıştı genç kadının. Çoktan boşaltılmış çöp konteynerin yanına vardığında dizlerin üzerine düştü halsiz. Sarstı, salladı, yumrukladı metal kutuyu. Kendi bağırışlarından başka yankı alamadı. Yığılıp kaldı öylece su birikintilerinin arasına. Umut uçurtmasının kuyruğuna asılı son bir gayretle ayaklandı. Eve doğru koşmaya başladı. Yürümekten bile aciz ayaklarıyla. Binadan içeri girerken şiddetle yeni bir vuruşa, yeniden uyuşturucuya ihtiyacı olduğunu duyumsadı. Şaşırmıyordu bile artık kendisine. Zaten darmadağınık olan evin bir kez daha altının üstüne getirmeye başladı sonra. Lütfen. Hırsla bulduğu her örtüyü kaldırıyor, gerilmiş kasları ile eline geçirdiği ne varsa altına bakıyordu. Yok, bulamıyordu. Arka odaya, tuvalete hatta yer yatağın altına bile bakındı. Yoktu. Boğazında tek düze bir hırıltıyla geldi kapının arkasında bir duvar dibine oturdu. Ayırdına varamadığı bir müddet o vaziyette kaldı kımıltısız. Sonra birden ayaklarıyla kendisini kalçasının üstünde geri geri zaten yaslanmış oldu, duvara doğru itmeye başladı. Öfkesi bir nöbete dönüşmüş, eklemlerine kadar bütün bedeni tutulmuştu. Bulduğu her şeyi kapıya doğru fırlattı sonra. Kırılıp düşen, değersiz, sessiz parçacıklar saçıldı etrafa. Üst üste çığlıklar dizildi gırtlağına. Öyle çığlıklar ki duyulur gibi değildi. Sanki her biri içine doğru akmaktaydı, sanki çığlık bir an dışarıya doğru baş verip sonra içine doğru kaymaktaydı. Sonunda başını arkasında bitişen mutfak kapısının pervazı ile duvarın arkasındaki köşe çıkıntıya vurmaya başladı kadın. Giderek daha kuvvetle vuruyor, bir yandan gözyaşları süzülüyordu yanaklarından. Vuruyor, vuruyordu başını duvarın keskin kenarına. Kafatası zonkluyor, kulakları uğulduyor ve gözleri kararmaya başlıyordu. Bir daha vurdu ensesinden aldığı güçle başını geriye. Bir daha, bir daha. Ağzından ve burnundan ansızın fışkıran kan ıslak göğsüne akıyordu şimdi. Bir anda uğursuz bir uluma ve çığlık yumağına döndü büsbütün. Bir de duvara çarpan başının tınısı duyuldu en son. Kurşuni bir ışık demeti grileşen gök ile inatlaşıyorken Nursel kendi teninin solgunluğu ile kefenleniyordu. Hızla önünden geçiveren bir gölge gibi ruhu gözlerinin önünde oynaşmadan, eğleşmeden son bir tutulma anı gibi kaydı. Nursel ölmüştü. Süreyya aşağıda arka bölmede başını ellerinin arasına almış, saçlarını yolarcasına çekiştirerek dinlemişti olanı biteni. Birbirini boğan çığlıklar, bir cismin duvara yeniden toslaması ve sonunda sessizlik. Ayağa kalktı genç çiçekçi, elleriyle yüzünü sıvazladı. Üst kattaki mutlak sükuneti dinledi az daha. Derin bir soluk verdi. Gidip dükkanın ışıklarını yaktı. Öylece bekledi. Parmağı elektrik düğmesinde. Acı bir gülümseme yerleşecek bir köşe arandı yüzünde. Bulamayınca kayboldu hemen. Bir çiçeğin cenazesine kim gelirdi ki? Bir Nursel'in ya da bir Açelya'nın. Behaval'in öldüğüdür. Gelincik bir gelin çiçeğidir. Anadolu'daki genç kızların giydiği geleneksel kırmızı gelinlikten alır adını. Şu halde kırmızı gelincik çiçekleri de küçük gelinler olarak görülürler. Rengi daha ziyade koyu kırmızı olmakla beraber beyaza kadar gidebilen sarı, turuncu olanları da vardır. Taç yaprakların dip kısmı bene benzer siyah lekelidir. Anadolu'da halk arasında bu çiçeğe gelincik adının yanı sıra Alvala'dan, Çaplan Çanak'a, Kapurcuk'tan, Malaşa'ya kadar pek çok isimler verilir. Denilebilir ki dünya üzerinde halk tarafından bu kadar fazla isimle çağrılan başka bir bitki bulunmamıştır. Yaprakları parçalı, çiçekleri kırmızı, taç yaprakların dip kısmı siyah lekeli ya da lekesizdir. Anadolu'nun bilhassa doğusu baştan olmak üzere genellikle yol kenarlarında ve ekin tarlalarında bol miktarda yetişmektedir. Zarif, narin ve kırılgan incelikteki çiçeğin özü yatıştırıcı ve hafif uyutucu etkiye sahiptir. İnanışa göre bir savaş bölgesinde toprağa fazla sayıda genç erkeğin kanı akarsa orada yaz mevsimine gelincik tarlaları arasında girilir. Kısacık ömrüne dayanarak doğunun en uzağında gelincik çiçeği için şöyle dendiği rivayet olunur. Gelincik insan ömrü gibidir. Dünü vardır, yaşamıştır, bugünü vardır, yaşıyordur ama yarını belli değildir. Gelincik çoğu kere zamanından erken açan güzellikte eşsiz, kısa ömürlü kanayan bir çiçektir. Gelincik. Behaval ilk defa bir yaz akşam üzerinin kınalı elleri Kader Mahallesi'ni okşarken gelmişti çiçekçi dükkanına. Nursel'in gelişinden yaklaşık bir yıl önceydi. Süreyya onu ilk gördüğü o akşamı hiç unutamamıştı. Nasıl unutabilirdi ki? Köse Fikri'nin ihtiyar hayta arkadaşları ile 40 yılda bir denk gelen tavla akşamlarından biriydi. O gün öğleden sonra üç kafadar çiçekçiye beraber gelmiş, afralar tafralar arasında kapının önünde oyun kurmuşlardı. Bunların da tavla oynaması Allah artık. Daha ne çeneleri susardı ne de oyunları biterdi. Hele o akşam Fikri amca almıştı sazı eline ki susturabilene aşk olsun. Zarlar yerlere düşer, kahkahalar, itişmeler, gülüşmeler, birbirinin kafasına pulları atmalar, daha neler neler. Fikri amca da bir yandan dilsiz Kadir'le oyuna tutuşmuş, zarda dümen olmasın diye dikkat kesilmekte, öte yandan da kör Efkan'a laf yetiştirmekteydi. Aslında dert yanmaktaydı. Efendim, şimdi eskiden böyle ne bileyim anneler günü yok sevgililer günü teranesine yeri gelir dükkan sabaha kadar açık kalır. Bazı kereler çiçek yetişmezdi millete. Hop, dubara oraya oynamaz anam, yan gelir. Topla pulun oradan. Ha şöyle. Zara bak Zara, kafandan konuşma anladın mı diye çıkışı verdi hemen dilsiz. Ya neremden konuşayım? Bilmem ben orasını. Ne diyorduk? Ha, şimdi nerede? Zaten adam akıllı mal da alamıyoruz. Kesme çiçek dediğin 2 günde ölür. Böcek basar, bakteri olur. Vay vay vay. Zara bak, bilek bu oğlum, bilek. Haydi. Bana bak, zar tutmadan oyna. Karışmam sonra, anladın mı? Zar tutmadan oynanmaz bu oyun beyefendi. Fincanla atalım dedik ama onda da zarları içip kahveyi yuvarlıyorsun sen tabloya Teres. Oyun ne kadar ciddiye binse de sohbet nedenle koyulasa da alaycılığı bırakmıyordu Fikri amca. Rahvan gel köse uzun etme de oyna bakalım oradan anladın mı? Ne o? O isis midir? O sesis midir? Nedir Süreyya? Neydi o be oğlum? O esis amca diye yetişti genç adam. He o esis işte hani yeşil bir dalga var ya köpük cinsinden saplıyorsun ya be oğlum çiçeği. Kime diyorum hey saplamalık yapma he. Yaşlı ellerini savurarak konuşuyor. Her yana da yetişiyordu sözüyle köse Fikri. Altta kalmama çabasıyla ona yetişmeye koyuldu Kadir bir taraftan. Hadi babam istasyon musun? Çok bekleme yapma bakayım. İşte o Oasis ayrı, kraft kağıdı ayrı, sonra ne bileyim telası ayrı, telgar kağıdı ayrı, 80 çeşit iş. Senin anlayacağın bu çiçekçilik işi artık nanay. Kapatın oğlum siz de zorunuz ne? Diye ilgisizce söze girdi kör Efkan. Güzel dedin de Efkan'ım. Kazın ayağı öyle değil işte. Şimdi burayı kiraya ver. Yarın 2 kuruş için milletle debelleş ol. Zaten şu üst kattan çektiğimiz dert malum. Süreyya da var. Hadi bugün bir başına. Yarın ev var kurunca ne olacak? Ya. Ayrıyetten mekan mekandır be oğlum. Saygınlıktır da bit tabii. Ama gel gör ki çilesi bitmez. Ha bir de şu çingeneler çıktı şimdi. Fesübhanallah. Arkadaş kooperatif var. Mezatlar bilmem ihale var. Bu pezevenkler affedersin çalıp çırpıp ondan sonra vergi desen hak getire. Sattıkları buketler yarım yamalak. Üçte bir fiyatına daya vatandaşa gitsin. Oh ne ala memleket. Benim sanat emeğim efendim bakın emeğim yok onlarda. Aynı yerden aldığımız da oluyor bitkiler ama bu çingener onları bağlıyor, iyi bakmıyor, adetlerini azaltıyor. Derin kesiyorlar. Müşteri de diyor ki gelip dışarıda çingene de aynı çiçek şu paraya. Aslında aynı çiçek değil. Hem hiç değil. Mesela bir bukette olması gereken çiçek sayısı vardır standart. Frezya diyelim. Oğlum frezyanın 10 adet amcacığım. Kapı dibinde dikilmekte olduğu yerde daha sorulmadan veriyordu cevabı Süreya. He aferin bak 10 dedi. Demek ki neymiş frezyanın bir demetin içinde 10 tane olmalı. Ama çingene onu 5'e indirip satıyor. Yeşillik saplayıp bağlayarak onu çoğaltıyor. Göz boyamadır bu. Çiçekçilerin çingenelere karşı ortak, birlik içinde bir tavrı da yok maalesef. Ortak olan tek şey herkesin vaziyetten rahatsız oluşu. Yasa yok bu konuda yardımcı olacak. Yasa. Bağlayıcı olacak bir yasamız eksik. Ulan bu muktedirler, yasa koyucular sana, bana mı bakar be? Kanun yasa onlardan yanadır da sırf koymak kısmı bahis mevzu olunca akıllarına geliriz biz bunların, anladın mı? Diyecek oldu Kadir. Ya yemişim senin şu hak, hukuk, emek ağızlarını. Ulan sen hayatında hiç kol gücüyle çalıştın mı düdük? Diyerek bozdu onu hemen Fikri. Köseciğim şimdi diye itirazla karışık izahata kalkışmıştı dilsiz Kadir ya. Bir yandan da önündeki pulları eşelemekten geri kalmıyordu uyanık. Yürü ya Allah sen oyna oyna. O ne? Şeşidi geldi yavrum. O kapıyı nereden yaptın bakayım sen söyle. Ya bir dur be kardeşim elleşme. Şurada değil miydi benim taşım kör efkan? Kör olduğuma göre görmüş olamam zannederim abiler. Ya koş şuraya işte tamam. Neyse fakat kabahatin çoğu da müşteri de arkadaş. Ben onu bilir onu söylerim. Sen müşterisin. Ayıklasana iyi malı kötü malı değil mi? Efendim nezaket, bilgi, sanat ya. Ama nerede? Bitti bu iş arkadaş diyeyim ben sana. Hoş yine de şu dükkancağa girip de o kokuların birbirlerine sinmelerini, karışıp yeniden tomurcuklanmalarını almıyor muyum? Vay vay vay. Ölüyor muyum, diriliyor muyum artık sorma gitsin birader. Süreyya amcasının bunca ilgisizliği arasında çiçekçiliğin bütün sıkıntılarına nasıl vakıf olduğunu, nasıl tas tamam doğru tespitlerde bulunduğunu hayretle izliyordu doğrusu. Gerçi itiraf etmeliydi ki söz konusu olan köse fikri ise her ne olursa olsun şaşmamalıydı. Adam 70'ine merdiven dayamış da sanki oturup o merdivenin basamağına aşağıya türkü söylermiş gibiydi. Ama yine de amcasının hakkını teslim etmeliydi Süreya. Adam değindiği noktalarda birebir haklıydı. Süreya içerinin bu yaz akşam üzeri ışıltılı ferahlığına çekildi bir süre. İhtiyarlar tavlaya başladığından beri kapının önünde ayakta dikilmiş onları izliyordu. Bacakları da ağrımıştı hani. Pantolonun üzerinden dizlerine uzandı, ovdu onları. Amcasının hakkı vardı. Bu zorlu bir işte. Ve kim ne derse desin, erkekler daha uygundu çiçekçiliğe. İşin ezası çoktur diye, yok suyun, toprağın içindesindir diye değil. Ki evet, ayaktasındır hep, bıçak da kullanıyorsundur devamlı. Kesikler, darbeler oluyordu haliyle. Alerji de olabiliyordu. Batan yeşillikler oluyor. Yaralar, kaşıntılar oluyordu. Düzenli olarak ilaç kullanan çiçekçiler bile vardı. Ama bunların hiçbiri yüzünden değil, erkekler daha dayanıklıdır diye değil yani. Kaba tarafı yüzünden değil bu mesleğin. Sadece ve sadece eğer kadın çiçekse ve çiçek de kadın, o halde kendi kendine bakamaz o diye. Ancak süsler o kendini. Ona bakmak için bir erkek gerektir bu sebepten. Dışarıdan gelen alaycı kahkahaların çoğaldığı bir anda önce kaldırımı, sonra ihtiyarları ve en sonunda çiçekçi dükkanının camekânını aydınlatan farlar parladı. Kısacık bir sessizliğin sonunda muşamba kasalı toplama bir kamyonet hemen önlerine caddenin kenarına park etti. Çok geçmeden içinden genç, esmer bir oğlan indi. Üzerinde mevsim için kalın ve koyu sayılabilecek bir ceket vardı. Önce sandalyelerinde oturan yaşlıları selamladı mahcup, sonra merakla kapıya kadar çıkmış olan Süreyya'yı. İhtiyarlar kendisine kallavi birer aleyküm selam bahşettiler de Süreyya'nın mukabelesi mırıldanır gibi oluverdi. Bizi nahliyeci Emin ağabey yollamıştır. Kiralık bir daire varmış dediydi. Doğrudan Süreyya'ya bakarak konuştuğu halde ihtiyarlar hep bir ağızdan yardımcı olma gayretine tutulmuşlardı. En son konuşan Süreyya oldu. Kimin içindi? Biz, kendimiz. Nesi oluyorsunuz Emin Bey'in? Hiç, benim amcamgillerin komşusudur. Delikanlının şivesindeki kırıklık Süreyya'nın alakasını artırmış, sormadan edememişti. Memleket neresi sizin? Mardin, dar geçittir biliyorsun. Yok, bilmem. Gel içeri, kapıda kalma. Madem Emin Bey yolladı diyorsun. Evet, size de selam etmiştir. Kendisi de gelecekti fakat acil bir işe çıkmıştır. Olsun olsun, aleykümselam. Gel buyur. Adın neydi arkadaşım senin? Mirazdır ağabey. Murah demah oluyor. Peki Miraz, hoş gelmişsin. Hoş bulduk ağabey. Kira bedeli, şartlar, dairenin durumu, ödeme zamanları hepsi dükkanın içinde ancak ayaküstü konuşulmuştu. Sebep galiba gelen delikanlının fazla mahcup, terbiyeli tavrıydı. Arada Emin diye bahsettikleri Süreyyaların çiçekçiye yıllardır mal taşıyan nakliyecinin de adının olması teminat hissi vermişti müstakbel ev sahibine. Evi görebilecek miyim ağabey diye sormuştu delikanlı. İçerideki çiçeklerin renklerini yansıtacak kadar parlak siyah saçları vardı. Teni koyulanıyordu ya, yine de açık sayılabilirdi ama. Doğulu demezdi insan. İnce yüz hatlarını kesen 2 günlük sakal tıraşı kaygı vermeyecek ölçüde yumuşaktı. Hali, tavrı son derece edepli, sırnaşıklıktan uzak ve kibardı da. 20 yaşından tek gün almadığına dair bahse girebilirdi Süreyya. Tabii çıkartayım ben seni. Abi, hanım da var kamyonette diyebildi nedense iki büklüm olan. Tamam, sen al gel yengeyi, ben anahtarları çıkartayım. Biraz kamyonete koşarken Süreyya da dışarıda hayretmez dostlarıyla tavla faslını bitirmiş, sözsüz bir sohbet tutturmuş olan amcasını içeri çağırdı. Durumu kısaca izah ettikten sonra nakliyeci Emin'den de söz etti. Oğlum, işte bak artık uygun mudur değil midir? Kap orayı unutma ama dedikten sonra tekrar arkadaşların yanına doğru hareketlendi yaşlı adam. Amcasıyla kapıya yönelen Süreyya, kızı ilk olarak orada gördü. Üzerinde pazen bir entari, omuzlarında keten olsa gerek bir şal ve başında ipekli bir eşarpla herhalde fark edilmeden kamyonetten inmiş, sessizce ellerini önünde bağlamış yere bakıyordu. Ancak kılığının hiçbir parçası renk vermedi Süreyya'nın gözlerine. Ne de desenlerini kestirebildi çiçekçi. Alnına vurmuş bir tutam saçın kıpkızıl, günahça kızıl ışığı bastırmıştı diğerlerini. 15 yaşında vardı, yoktu kız. Sağ gözünün tam altında yanağına meftun bir ben vardı. Bir gözyaşı damlası gibi sanki. Gecenin tozu sinmişti üzerine. Ay ışığının ardına saklanır bir edası vardı. Bakır teni ellerinde titreşiyor, gözlere ve gönüllere sığmaz güzelliğinden utanırmış gibi duruyordu. Hoş gelmişsin diyebildi Süreyya dar nefes. Adı neydi ki bacım? Kız anlaşılmaz bir fısıltıyla yanıtladı onu, başını bile kaldırmadan. Süreyya orada o halde 40 gün 40 gece ayakta dikilebilirdi belki. Ancak delikanlı, ağabey bahsah mı eve diye teklif edince kendisini toparlayabildi. Genç çifti evli miydi ki bunlar şimdi önden buyur edip yan taraftan eve geçtiler. Kızın vitrindeki çiçeklere kaçak bir göz attığını ve onlara kaçak da bir gülümseme bırakıverdiğini görememişti. Merdiven boşluğunun mesafeli loşluğunu açtılar. Süreyya önde, diğerleri arkada. Doğru anahtarı yuvasına yerleştirdi çiçekçi. Elini uzatıp ışığı açtı. Kapının önünde kala kalmıştı genç çift. Sonra cesaretten çok umut taşıyan bir adım attılar içeri. Süreyya onları odaları birer birer gezmeler için teşvik ettikten sonra kendisi aşağıda dükkanda olacağını belirterek yanlarından ayrıldı. Dairenin kapısını örtmeden merdivenlerden indi, dış kapıyı açtı. Tekrar eliyle itip kapadı. Dışarı çıkmamış, gizlice merdivenlerin altına sinmişti. Kızın adı neydi ki? Kürtçe olduğunu sandığı birkaç cümlecik uçuştu aralık kapının gerisinden. İyice kulak kesilince aralardan kelimeler yakalamak mümkün olmuştu. Behaval diyordu oğlan. Behaval. Adı bu olmalıydı kızın. Sesler kendisine doğru yükselerek yaklaşmaya başlayınca merdiven boşluğunun derin karanlığını siper alıp oradan sıvıştı Süreyya. Dönüp dükkana girdi. Köse fikri ve avanesi kahveye gitmiş olmalıydı. Masaya oturdu, Miraz ve Behaval'in gelmelerini beklemeye koyuldu. Çok geçmeden Miraz içeri adım attı. Ağabey, eğer siye de müsait ise biz evi tutmak isteyelim. Kız kapının dışında kenarda duruyordu. Süreyya onun çiçekleri nasıl seyrettiğini fark etti bu defa. Belki çiçeklerin de onu nasıl seyrettiğini hatta. Tamam olur, beğendiyseniz sorun yok. Ne zaman getirirsiniz eşyaları? Şey ağabey, eşyalar kamyondadır. Öyle mi? Hemen mi yerleşeceksiniz? Vallahi niyetimiz odur. Peki neden olmasın? Ben kontratı yazarken sen de indirmeye başla eşyaları istersen. Fırladı gitti bile delikanlı. Kız da onun peşine düştü konuşmadan. Kontrat dediği uyduruk el yazması kağıt parçasından başını kaldıran Süreyya, yardım gerekir mi düşüncesiyle çok da istekli olmasa da atıldı. Fakat cevval oğlan hiçbir nesneye el sürdürmedi. Koşuyor, yakalıyor, tuttuğunu sırtlanıyordu. Bir yün yer döşeği, yamulmuş bir somya, eski püskü bir şilte, kokusundan hala yaş olduğu anlaşılan bir kilim ve tül perdeler kaşla göz arasında kucaklanıp çıkarıldı üst kata. Kız ise ufak tefek ev eşyasını kapıp takip ediyordu oğlanı. Gözlerini de ona rapt etmişti. Süreyya genç, Miraz ve henüz çocuk Behaval'in beş parça eşyasına bir de öksüz duran ellerine baktı. Hepi topu bir sevdaları vardı yerle gök arasında anlaşılan. Onların koşuşturmalarının peşinden tebessümünü esirgemedi Süreyya. Her zamanki narin, zayıf çiçekçiydi yine. Bir defa daha mahsus yukarı çıkmıştı tekrar. Miraz koşuşturmasını sürdürüyor, Behaval ise elindekileri koyacak uygun bir yer bakınıyordu. Mutfak tezgahının üstüne bırakıp dudak büktü kız nihayet. Süreyya yeniden aşağı inmek üzere kapıya yöneldiğinde ise çoktan duvarın en yalın dibine çöküp oturmuş, elleriyle kelepçelediği dizlerin üzerine de çenesini yerleştirmişti. Küçücük kız daha da bir ufaltmıştı kendisini. Az sonra Miraz eşyaları eve çıkarmayı tamamlamış, gelip kontratı imza etmiş ve artık sırtından sıyırıp kolunda taşıdığı ceketinin iç cebinden çıkardığı mavi beyaz bir bez mendile sarılı para tomarından Süreyya'ya kapora ve kira bedelini peşin vermişti. Kamyonet kendisinin değildi, şoförlük yapıyordu olan. İstanbul'a yeni göçmüşler, yuva kurma heveslerinden başkaca da pek bir şey getirmemişlerdi yanlarında. Ayaküstü, oracıkta ve bir çırpıda bunlar da konuşuluvermişti. İşte Behaval, Süreyyaların eve ilk o gece girdi. Fakat onun öyküsü çok daha evvelsi başlıyordu. Mardin'in Dargeçit ilçesinde üç kız evlat ve fazladan bir sürü kilo sahibi bir baba ile yıllanmış emeğinden geriye kara kuru, beli bükülmüş bir yaşam kalmış bir annenin ikinci kızı olarak dünyaya gelmişti Behevay. Ailesi ilçede barınmış diğerleri gibi üzümcülük işiyle meşguldü. İki karıştan büyük olmayan bir taşlık tarlada üzüm yetiştirir, devletin her yıl azaltarak açıkladığı, tüccarın vaat etse de ödemediği bir fiyata hepsini satar, birkaç sepet ezilip büzülmüş artanı da kendileri için değil belki, ya satılır ümidiyle şaraba basarlardı. Kutu kadar taş evleri, meşe ve palamut ağaçlarının gölgesinde serinler, site dağının eteğindeki engebeli tarlalarına buradan gider gelirlerdi. Behaval, üç kızın en ortancısıydı. Ablasından sonra doğan dört kardeşi de yaşamamış, Behaval de doğduğunda kimseler kendisine bel bağlayamadığından köyün kocamışı bir Süryani kadını olan Zalin nenenin duasına başvurulmuştu. Behaval'in Müslüman ve Kürt olan ailesi de bu muhitteki diğer herkes gibi Zalin nenenin hikmetinden sual etmez, ihtiyaç halinde ondan medet umardı. Lakin Zalin nene kendisinden sorulmadıkça cevap vermezdi. İşte o gün Zalin nene yeni doğmuş bebeği kucağına almış, yüzü bulmuş yaşının ferini söndürdüğü gözlerle sıska bebeğe bakmış, sonra da kulağına artık buralarda bile öyle pek kimselerin konuşmadığı bir unutulmuş dilden ağıt tadında dualar deyivermişti. Zaten bir ağıt da doğuda ölümde, doğumda tarih yazılmadan en eski hafızalardan biri. Behevval bebe, Zalin nenenin duasıyla yaşamış, hatta kendisinden 5 yıl sonra bir kız kardeş daha dünyaya gelmişti. Zarif, narin fakat bir o kadar da delişmen bir kızdı Behevval. Fındık gözleri ve doğuştan gülümseyen dudakları sanki hep aynı türkünün o bildik ezgisini çağrıştırırdı. Vadiye bir tayın bacaklarındaki hevesle koşar, sabahtan akşama üzümlükte çapa sallayıp bana mısın demezdi. Hali vakti nispeten yerinde olan fakat kardeşlerini eziyeti maharet sayan Bet amcasının ve onun uğursuz oğullarının dışında da kimselerle itişmez, yabanın çiçeğiyle de böceğiyle de mesut yaşardı Behevay. Küçükken okula gitmemişti elbet. İlk mektebi bile görmemiş ancak 5 yaşından beridir Merkez İlkokulu'nun gıcırtılı demir kapısının parmak lıkları arasına başını sokup az daha büyüyünce de hatta başını oraya sıkıştırıp ha demeden azar işitir yine de okul denen nesneyi teneffüs ederdi bitmez bir merakla. Babası 7 yaşına geldiğinde onu okula yazdırmaya niyetlenmiş, biraz da hükümetten çekinerek nüfus kağıdı neyin belgelerini hazır etmişti de o Gudubet amcası kız kızının okulda çarşıda işi ne ola hafif meşrep yetiştireceğim bu kızı zar dellendin sen besbelli diyerek kardeşini bu fikirden caydırmıştı. Haberi alan Behevval, bıçkırıklarla bugün artık kapalı olan Kuru Yakos Kilisesi'nin avlusuna Zalin nenesine koşmuştu. Zalin nene kendi cemaatinden bu toprakları terk etmemiş nadir kimselerdendi. Garip komamıştı yurdunu, inadına kalmış, gitmemiş, daha da derine kök vermişti. Bakım ve onarım masallarıyla kapatılmış ve bir daha da açılmamış olan bu kilisenin yıkık, harap ve metruk avlusuna her akşam gelir, orada oturur kendi kendine söyleşirdi. Küçük kız o gün koca kadının kucağında ağlamış ağlamıştı. Süryani kadın da onun başını okşayarak Hoşavaino tura malyoya, napık buğra alyo demiş idi. Güvendiğim yüce dağ küçücük bir taş kadar etmedi. Zalinne'nin her heceye kendine özgü bir ağırlık katan farklı bir aksanı vardı. Her cümleye doğu büyüleri kazandıran bir tür gecikme tesiri. Konuşmadı ama kadın daha fazla diyeceğini demiş, yeniden susmuştu.